Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, Adıyaman'da ikincisini düzenlemeyi nasip eden, İkinci programı düzenlemeyi nasip eden Rabbime hamd ederek başlıyorum. Allah Azze ve Celle insanlık tarihin boyunca yeryüzüne on binlerce kez müdahale etmiş. Bazı rivayetlerde ifade edildiği üzere 124 bin peygamber göndermiş. İnsanların hiçbir mazereti kalmasın diye, hiçbir mazeret ileri sürerek batıl yolda olmalarını, hiçbir mazerete dayandıramasınlar diye, Allah Azze ve Celle on binlerce peygamber göndermek suretiyle, insana başıboş olmadığını defalarca hatırlattı. Bazı bölgelere peygamber uzun süre gelmediğinde, bazı kavimler bize de falanlara geldiği gibi hidayet gelmiş olsaydı, bize de bir peygamber gönderilmiş olsaydı, biz de insanların en doğru yolda gideni olurduk demişlerdi. Bize de eğer Allah bir Resul gönderseydi, bir peygamber gönderseydi, bir kitap indirseydi, ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan daha da doğru yolda oluruz diyorlardı. Allah Azze ve Celle bunun üzerine onlara peygamberini göndermiş ve o peygamber geldiği zaman Allah'ı kabul edenler peygamberi kabul etmemeye başlamışlardı. Allah'ı kabul ediyorlar, melekleri kabul ediyorlar, hatta haccı bile kabul ediyorlar, zekatı bile kabul ediyorlar. Mallarından bir kısmını ayırıp bu Allah'ın hakkıdır deyip onu fakirlere dağıtıyorlar. Ama yine de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı kabul etmek istemiyorlardı. Halbuki düne kadar Allah bize bir Resul gönderse, bir kitap indirse, bir hidayet gönderse kabul ederiz diyorlardı. Hakikatte demek ki insanların büyük bir çoğunluğu Allah'ı kabul etseler bile peygamberine tabi olmayı kabul etmek istemezler. Allah'ı kabul edenler, meleklerini kabul edenler, bir takım şekilsel ibadetleri kabul edenler peygamberi neden kabul etmezler? Kitabını neden kabul etmezler? Ahireti neden kabul etmezler? Demek ki bunlar özellikle üç iman esasını kabul etmiyorlar. Hazreti Peygamber'i kabul edecek olurlarsa hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklardı. Peygamber'i kabul etmek demek, artık ondan sonra ona bağlı kalmak, onun helal dediğine helal demek, haram dediğine haram demek, artık onun ortaya koyacağı kriterlere göre yaşamak demekti. Kitabı kabul etmek demek de aynı şekilde, kitabı kabul ettiği zaman artık ondan sonra özgür olmadığını dünyaya ilan etmiş olacaktı. Kitabı kabul eden, peygamberi kabul eden, ben özgür değilim demiş olmaktadır. Anlıyorlardı Mekke'nin putperestleri. Daha evvel Allah'ı kabul ettiklerini iddia edenler, Allah Azze ve Celle bize peygamber gönderirse peşinden gideriz, ona bağlanırız diyenler, hatta ehli kitabı hatırlayın, Yahudi ve Hristiyanları hatırlayın. Onlar daha da fazlasını söylüyorlardı. Allah yakında bir peygamber gönderecek ve o peygamber geldiğinde biz onunla beraber olup size karşı savaşacağız bile diyorlardı. O peygamber geldiği zaman onlar da kabul etmediler. Putperestlerden zerre kadar farkları olmadı ilk başta. Daha sonrasında daha da kötü oldular. Ehli kitap olmalarına rağmen hiçbir zaman büyük bir ekseriyeti kabul etmedi. Hazreti Peygamber'e bağlı kalmayı kabul etmediler. Onların içinden bazıları peygamberi peygamber olarak görseler bile şu son zamanlarda özellikle peygamberinizi peygamber olarak kabul ediyoruz diyen ehli kitaptan bazıları olsa bile onu tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak değil, Araplara gönderilmiş bir peygamber olarak görüyorlardı. Bu kitabı da Araplara gönderilmiş bir kitap olarak görüyorlar. Sadece ve sadece peygamberin peygamberliğini kabul ederek iman etmek mümkün değil. Peygambere bağlı kalmayı kabul etmeden, ona verilen kitabı ve ona verilen hükümleri kabul etmeden, ben gene bildiğim gibi yaşarım ama sizin peygamberinizi de kabul ederim demek iman değil. Peygambere ittibayı kabul etmeden iman etmiş olunamaz. Peygambere bağlanmayı, peygambere uymayı kabul etmeden iman etmiş sayılamaz. Peygamberi güya kabul ettiğini iddia edenler, onu sadece bir kavme gönderilmiş bir peygamber olarak görenler, o şekilde iman edenler, Kur'an onlara cevaben buyurur ki, de ki onlara, İnni Resulullahi ileykum cemi'a, ben bütün insanlara, hepinize gönderilmiş peygamberim. Ben hepinize gönderilmiş peygamberim. Güya peygamberi kabul ettiğini iddia edenler, peygamberimizi sadece Arapların peygamberi olarak görmek isteyenler, ya da bir asra gönderilmiş, o gün için gönderilmiş bir peygamber olarak görüp, tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak görmek istemeyenler, bunları iman ehlinden kabul etmek mümkün değil. Allah Azze ve Celle kitabında yalnız peygambere imanı emretmez, aynı zamanda peygambere bağlanmayı ve ona ittiba etmeyi emreder. Kur'an-ı Kerim peygamberin tüm alemlere gönderildiğini defalarca söyler. Furkan suresinin ilk ayetinde de aynı meseleye temas eder. Tebârekellezî nezzelel furkâne ale abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah, kulu Muhammed'e kitabı indiren Allah ne kadar mübarek ve yücedir. Ta o kitabı bütün alemlere uyarıcı olsun diye indirmiştir. لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَز۪يرًا Sadece Arap kavmine değil, bütün alemlere uyarıcı olarak indirmiştir. Ehli kitap nasıl ki kendi istediği şekilde anlamak istiyorsa, Mekke'nin müşrikleri de aynı şekilde peygamberi kabul etmek istemiyor. Allah'ı kabul ediyor ama peygamberi kabul etmiyor. Allah'ı kabul ediyor fakat kitabı kabul etmiyor. Özgür yaşamak istiyor. Öyle bir Allah ki onlara karışmıyor. Öyle bir Allah ki onlara kitap göndermiyor, peygamber göndermiyor. Öyle bir Allah ki onlara ahirette yaptıklarının hesabını sormayacak. Adaleti sağlamayacak. Zalime ceza vermeyecek, mazluma mükafat vermeyecek olan bir Allah. Allah'ın öyle olmasını istiyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin adaletli bir Allah olmasını istemiyorlardı. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamıyorlardı. Peygamberi kabul etmek demek, ona bağlanmayı kabul etmek demek, peygambere iman demek, artık ondan sonra onun dediği şekilde yaşamayı göze almak demek. Onlar ise kendi bildikleri gibi nefislerinin istediği şekilde yaşamak istiyorlardı. Hatırlayın, Yahudiler hakkında Kur'an-ı Kerim buyurur. Onlar nice peygamberleri öldürdüler. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ hak. Haksız yere peygamberleri öldürüp duruyorlardı. Yüzlerce peygamber öldürdüler. Neden? Kur'an onun sebebini açıklar bize. O peygamberler onların hoşuna gitmeyen, nefislerine ağır gelen şeyler getirdiği zaman o peygamberleri öldürüyorlardı. Demek ki ehli kitabın, Yahudilerin özellikle peygamberleri inkar yahut peygamberleri öldürmesinin temelinde bu yatıyor. Nefislerine zor gelen şeyleri onlara söylediği zaman peygamber, onlar nefislerine tabi olmak istiyorlar ve reddediyor, peygamberi öldürüyorlardı. Peygamberimizi de öldürmeye kalkışmadılar mı? Allah Resulüne karşı savaş yapmadılar mı? Hıyanet etmediler mi? Halbuki bir peygamber bekliyorlardı. Ve o peygamber geldiği zaman onunla beraber olacağız ve müşriklere karşı savaşacağız diyorlardı. O peygamber geldiği zaman en önce onlar inkar ettiler. Kur'an-ı Kerim onlara hitaben buyurur ki, kafirlerin ilki siz olmayın ey ehli kitap. Kafirlerin ilki siz olmayın. Peygamber bekliyordunuz. Demek ki sadece Allah Azze ve Celle'yi kabul etmek, peygamberi kabul etmeye yeterli gelmiyor. Allah'ı sevmeden, Allah'a bağlanmadan insan Allah'ın peygamberine de bağlanamıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle kitabında kendisine olan sevgiden bahseder. Kendisinin kullarını sevdiğinden, kullarının da kendisini sevmesi gerektiğinden bahseder. Allah'ı sevmeden Allah yolunda uzun süre dayanılamaz. Allah'ı sevmeden Allah'ın peygamberine bağlanılamaz. Onun için Allah Azze ve Celle'yi sevmek işin başıdır. Tefekkür etmeden marifetullah'a ulaşılamaz. Allah bilgisine kainat kitabını okumadan ulaşamazsınız. Kainata bakmadan, üzerinde kafa yormadan, çiçeklere, toprağa, güneşe, aya, yağmura, bütün varlıklara bakmadan kainatı tanıyamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin mahlukatını incelemeden Allah'ı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımadan da Allah'ı sevmek mümkün değil. Allah'ı sevmeden de Allah'ın peygamberine tabi olmak mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle imtihanlara sokacak. Dinin bazı hükümleri insanlara zor gelecek. İşte o gibi meselelerde o hükümlerin insana zor gelmemesi için insanın evvela Allah'ı sevmiş olması icap eder. Allah'ı sevmeyenin peygambere uzun süre tabi olması düşünülemez. Bir meselede tabi olsa ikinci meselede tabi olamaz. Gerçek bir muhabbetullah'a ulaşmadan uzun süre Müslümanca yaşayabilmek, dinin bütün meselelerinde Müslümanca yaşayabilmek mümkün olamaz. Aşk-ı hakikiye ulaşmadan insanın kitaba tabi olması, peygambere tabi olması mümkün olamaz. Aşk-ı hakikiye ulaşabilmek, muhabbetullah'a ulaşabilmek, marifetullah'a ulaşmadan mümkün olamaz. O halde işin başı evvela marifetullah'a ulaşmaktır. Marifetullah'a ulaşılacak, kainat kitabı okunacak, Allah tanınacak. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi görmedik ama onun mahlukatını görebiliriz. Onun mahlukatını gören Allah'ı tanımaya başlar. Çünkü Allah kendini kainat ile bize tanıtır. Birinci kitabı odur. Birinci kitabı tanımayan, okumayan, anlamayan, ikinci kitap olan Kur'an'ı da anlamayacaktır. Onun içindir ki niceleri Kur'an okur fakat kalbinde Allah sevgisi hiçbir zaman hasıl olmaz. Kur'an'ın mesajını hiçbir zaman anlamaya gayret göstermez. Birinci kitabı okumayanın ikinci kitabı anlaması mümkün olmaz. Onun için Evvela Allah Azze ve Celle'yi tanımak isteyen kainat kitabını okumalı. Ondan sonra ikinci kitap olan Kur'an'ı okumalı. Ondan sonra Allah'ın Resulünü tanımalı. Çünkü elçiyi tanıyan Allah'ı tanır. Elçisini tanımadan bir padişahı tanımak mümkün değildir. Nasıl ki bir mimarın kendisini tanımıyorsanız onun eserine bakarsınız. Mimar Sinan'ı tanımıyorsanız Mimar Sinan'ın eserine bakarsınız. Eğer bir kitabın yazarını tanımıyorsanız kitabına bakarsınız. Eğer mesela bir padişahı kendisinden tanımıyorsanız onun elçisine bakarsınız. İşte bunlara bakmak insanın padişahı tanımasını sağlar, onu tanımaya götürür. Bu şekilde kainata bakan, Kur'an'a bakan, Hazreti Peygamber'e bakan Allah'ı tanır. Allah'a bağlanır, Allah'ı sevmeye başlar ve Allah yolunda mücadeleyi göze alabilecek bir insan olur. Bunun dışında Allah Azze ve Celle'yi tanımak isteyenler Allah'ın isimlerini evvela anlamalılar. Esma-ül Hüsna'yı bilmeli. O yüzden Peygamberimiz Esma-ül Hüsna'yı anlayarak ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber verdi. Sebep olarak da budur. Allah'ın isimlerini anlayarak ezberleyenler, isimleri üzerinde kafa yoranlar Allah'ı tanırlar. Allah'ın nasıl olduğunu anlarlar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tanımadan Allah'ı tanıyamazsınız. Allah'ı tanımadan da sevemezsiniz. Allah'a bağlanamazsınız. Allah'a bağlanmayanlar peygamberine nasıl bağlanabilirler? O yüzden işin başı muhabbetullah'tır. Muhabbetullah'ın başı marifetullah'tır. Marifetullah'ın başı da demin saydığım şeylerdir. Onları yapacaksınız ki Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıyacaksınız ki seveceksiniz. Seveceksiniz ki ondan sonra onun yolunda mücadele edebileceksiniz. Peygamberine bağlanabileceksiniz. Kur'an buyurur ki Ali İmran suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki ey Resulüm, onlara de ki eğer hakikaten Allah'ı seviyorsanız o zaman bana uyun. Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah'ı sevmiyorsanız Hazreti Peygamber'e uysanız, bağlansanız da bir kıymeti yok demek ki. Hazreti Peygamber'e bağlanmanın da bir kıymetinin olması buna bağlı. Allah'ı sevdiğinizden dolayı Hazreti Peygamber'e ittiba edeceksiniz. Onu sevmeden Peygamber'e bağlanmış olanların bağlılığının da kıymeti yok. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, seviyorsanız yani sevmiyorsanız bana uymanızın da bir manası yok. Öyle söyle. Sana uymalarının bir manası olması, bu uymanın Allah sevgisinden kaynaklanmasına bağlı. Allah'ı seviyorsanız bana uyun ayetinin bir manası da şudur. Eğer Allah'ı sevmiyorsanız peygambere ittiba, peygambere uymak size zor gelecek. Çünkü peygamberin hayatı zor bir hayattır. Hazreti Peygamber'i sevdiğini zannedenler onunla beraber yaşamış olsalardı acaba dayanabilirler miydi? Hazreti Peygamber'i rüyasında görmek isteyenler acaba Hazreti Peygamber rüyasında ona mesela bir takım talimatlar verseydi, şöyle yapacaksın, yarın kalkacaksın ve şöyle yapmaya başlayacaksın deseydi, yarın kalkacaksın malından şu kadarını vereceksin, yarın kalkacaksın ve Allah yolunda mücadeleye başlayacaksın. Artık uyku devri geçti. Bundan böyle mücadeleye atılacaksın deseydi. Acaba Hazreti Peygamber ona rüyada böyle talimat verseydi. Bir daha peygamberi rüyasında görmek ister miydi? Gerçekten peygambere tabi olanlar kimlerdir? Gerçekten peygamberi sevenler kimlerdir? Peygamberle birlikte olmayı kolay bir hayat zannedenler yanılıyorlar. Peygamberle beraber yaşamak, her türlü sıkıntıya katlanmak demekti. Peygamberle beraber hayat, çileli bir hayat demekti. Peygamberi görmek isteyenler, keşke onunla beraber olaydım diyenler, bu noktaları düşünmeliler. Gerçekten de rüyanda Hazreti Peygamberi görsen ve sana bir takım talimatlar verse, zor gelen talimatlar verse, ertesi gün gene peygamberi görmek ister misin? Elini vicdanına koy da cevap ver. Gece yatağına girdiğin zaman bunun üzerinde düşün. Hazreti Peygamberi onunla birlikte olmak demek, onunla sohbet etmek demek değil. Hazreti Peygamber'e bağlı olmak demek, onunla beraber namaz kılmak demek de değil. Hazreti Peygamber'le birlikte olmak, onunla beraber yemek yemek, çay içmek demek de değil. Hazreti Peygamber'le beraber olmak, her türlü zorluğa katlanmak demek. Bütün dünyaya karşı meydan okumak demek. Akabe beyatında Esad bin Zürare'nin dediği gibi, Peygamberimize beyat edeceklerdi. Ellerini verecekler, ondan ayrılmayacaklarına, itaat edeceklerine söz vereceklerdi. Esad bin Zürare onların en genciydi. Onlara dedi ki, ey insanlar, bir düşünün hele önce, bu insana elinizi uzatmadan evvel bir düşünün. Bu insana elinizi uzattığınız zaman, ona beyat ettiğiniz zaman bütün dünya size karşı gelecek. Siyahıyla beyazıyla, kırmızısıyla sarısıyla bütün dünya size karşı gelecek. Bütün dünyaya karşı koymaya hazır mısınız? Bütün dünya size tek yaydan ok atacak. Hepsi birleşecekler, saldıracaklar. Bu insanla beraber olmak, ona bağlanmak bu demek. Bunu biliyorsanız, anlıyorsanız, kabul ediyorsanız beyat edin. Kabul ediyoruz dediler. Allah Resulüne beyat etmenin manasını anlıyorlardı. Fetih suresinde Allah Azze ve Celle bu beyatı över. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللّٰهُ Sana beyat edenler, sana itaat sözü verenler, bağlanacaklarının sözünü verenler, hakikatte Allah'a beyat etmişlerdir. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Allah Azze ve Celle o beyatı bu kadar şerefli olduğunu ilan eder. Siz peygambere bağlandığınız zaman sizin elinizin üzerinde Allah'ın eli var. Yedullahi fevkaydihim. Kim ki o sözünde durursa Allah ona ecrini verecektir. Bir ecri azim hazırladı ona. Kim de sözünden dönecek olursa, beyatinden dönecek, bağlılıktan vazgeçecek olursa Allah Azze ve Celle ona da azabını hazırlamıştır. Kendi aleyhine dönmüştür. Sözünden dönmesi kendi aleyhinedir. Allah Azze ve Celle peygambere yapılan beyatı böyle tarif eder. O ağacın altında Hudeybiye'de peygambere beyat edenlerden Allah razı olmuştur. Radiyallahu anhum. Allah ağacın altında beyat edenlerden razı oldu. Bunlar peygambere bağlanmaya söz vermiş olan 1400 sahabim. Hudeybiye'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş olduğu elçisi Hazreti Osman'ın şehit edildiği haber gelince onlardan beyat istemişti. Beyat edin dedi. Onlara karşı mücadele edeceklerdi. Savaş için gelmemişlerdi. Umre yapmak üzere gelmişlerdi. Ciddi bir hazırlıkları yoktu. Sadece umre yapacaklardı. Fakat yine de Müslümanların elçisi öldürüldüyse eğer, onlar gerekirse elleriyle bile olsa onun intikamını alacaklardı. O yüzden Hazreti Peygamber o gün orada beyat aldı hepsinden. Dönmeyeceğiz geriye. Hazreti Osman'ın şehit olduğu haberi doğru değildi. Sonradan mesele anlaşıldı. Fakat orada Müslümanlar Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bir kez daha ilan ettiler. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ı sevmeden Allah yolunda dayanamazsınız. Allah'ı sevmeden Allah yoluna girmiş olanlar uzun süre dayanamaz ve dökülürler. Önlerine tepe çıksa aşamazlar, geçemezler. Dağ çıksa delemezler, geçemezler. Nehir çıksa köprüler yapamazlar, geçemezler. Çünkü onlar hakikatte muhabbetullah'a ulaşmamışlar. Ve ondan dolayı da muhabbetur Resul de kalplerinde hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Gerçekten Hazreti Peygamber'e bağlı olanlardan olmak istiyorsak öncelikle Allah'ı sevmek lazım. Allah'ı sevmeden peygamber sevilemez. Çünkü peygamberi sevmek ancak Allah'ın davasını anlamakla mümkün. O peygamberi neden seviyordu sahabi? Çok namaz kıldığı için mi? Hazreti Peygamber çok namaz kıldığı için, çok oruç tuttuğu için mi seviliyordu? Namazı da kendisine, orucu da kendisine. Fakat Hazreti Peygamber'in çok sevilmesi ondan dolayı değil. Allah Resulü'nün ahlakı, Allah Resulü'nün gayreti, Allah Resulü'nün fedakarlığı, Allah Resulü'nün onları şirkten kurtulmasına vesile oluşu. Onların ona olan bağlılıkları bundan kaynaklanıyordu. Neden seviyorlardı? Çok namaz kıldığından değil. Siz ondan daha fazla namaz kılabilirsiniz. Ondan daha fazla oruç tutabiliriz. Ondan daha fazla hac yapabilirsiniz. Fakat Allah Resulü'nün sevildiği kadar sevilmek mümkün değil. Ona bağlanıldığı kadar bağlanılmak mümkün değil. Urve bin Mes'ud anlatıyor. Hudeybiye'de diyor gördüm ki o zaman Müslüman değildi. Hudeybiye anlaşması yapılırken Müslümanların peygamberlerine olan bağlılıklarını gördüm. O kadar seviyorlardı ki onun kadar sevilen ve bağlanılan bir insan görmedim diyor. Ona saygılarından dolayı yüzüne dikkatle bakamıyorlardı bile. Saygılarından dolayı yüzüne dikkatle bakamıyorlardı. Abdest aldığı zaman abdest suyunu kapışıyorlardı. O kadar kral gördüm. Hiçbirine bu kadar sevgi ve saygı gösterildiğini görmedim. Rum kralını gördüm. İran Kayseri'ni gördüm. Yemen kralını gördüm. Nice krallar gördüm. Ama hiçbirisinin bu kadar sevildiğini ve sayıldığını görmedim. Urve bin Mes'ud gibileri bu saygı ve sevgi etkilemişti. Sahabenin peygamberimize olan bağlılığı onların, kafirlerin nicelerinin iman etmesini sağlamıştı. İbn Kesir gibi bazı tefsirlerde ve bazı rivayetlerde kafirlerden bir kısmının Müslüman olmasının ona olan Hazreti Peygamber'e olan bağlılığın ve sevginin şiddetinden kaynaklandığı ifade edilir. Peygamber'e olan bu sevgi ve saygı görüldüğü zaman etkileniyorlardı. Etrafındaki en yakın arkadaşları veya kendi hanımları veya akrabaları peygambere olan sevgiyi, saygıyı gösteriyor. Bütün güçleriyle onu seviyor ve sayıyorlardı. Bunu gören kafirler etkileniyorlardı. Diyorlardı ki eğer bu insan samimi bir insan olmasaydı onu yakından tanıyanlar ona bu kadar sevgi ve saygı duymazlardı. Hanımları eğer kendisine saygı duyuyorsa demek ki saygı duyulacak bir insandır. Eğer akrabaları saygı duyuyorsa demek ki dürüst bir peygamber olduğunu biliyorlar. Eğer en yakın arkadaşları ona saygı duyuyorlar, onun yolunda canlarını veriyorlarsa demek ki dürüst bir insandır ve bu onların iman etmesini sağlıyordu. Hazreti Peygamber'e olan sevgi ve saygı nicelerinin düşünmesini sağladı. Eğer yakınındakiler onda bir yanlış görmüş olsaydılar, bir peygamber de olmayacak olan bir yanlış görmüş olsaydılar, o zaman ona o kadar bağlanmazlardı. Yakınlarının ona olan sevgisi, saygısı onun peygamberliğinin delillerindendir. İşte bunu görenler iman ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için canlarını ortaya koyuyorlardı. Peygamberimizin bütün meselelerde Allah azze ve celle ona öyle bir ashab nasip etti ki bütün meselelerde ona olan bağlılığın devam ettiğini görüyoruz. Mesela kıble değiştirildi. Peygamberimiz Mekke'deyken hem Mescid-i Haram'a doğru namaz kılıyor hem de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı aynı hizaya alıyor, o şekilde namaz kılıyordu. Medine'ye hicret ettiği zaman bu artık mümkün olmadı. Ve o zaman Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya başladı. Allah Azze ve Celle kendisine bu şekilde emretmişti. Kur'an dışında gelen bir vahiy ile, gayri metlu olan bir vahiy ile, Kur'an'da hiçbir ayette Mescid-i Aksa'ya doğru dön diye bir emir bulamazsınız. Demek ki Kur'an dışında bir emir gelmişti. Peygamberimize Kur'an dışında da vahiy gelirdi. O yüzden kendisi öyle buyurur. Bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yani bazılarının zannettiği gibi sadece Kur'an verilmedi peygambere. Peygambere Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Peygambere mizanın verildiği Kur'an'la sabittir. Nurun verildiği Kur'an'la sabittir. Allah Azze ve Celle peygamberine hikmeti vermiştir. Kur'an'ın dışında peygambere hikmet, mizan, dengeli bir bakış ve aynı zamanda peygambere Allah Azze ve Celle gayri metlu vahiyler ile yön veriyor, ona yol gösteriyordu. İşte Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri de Kur'an dışında gelmişti. Kur'an dışında bir vahiy geliyor ve peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru 14 ay veya 16 ay kadar bir süre namaz kılıyordu. Sonra Allah Azze ve Celle kıbleyi tekrar Mescid-i Haram'a doğru çevirdi. Çünkü peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten çok da memnun değildi. Çünkü ehli kitaptan olanlar laf ediyorlardı. Muhammed'in kendi kıblesi yok, bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Halbuki şark da garp da Allah'ındır, fark etmez. Fakat peygamberimiz onların bu laflarından dolayı Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu. Aynı zamanda kendisi İbrahim'in torunuydu. Hazreti İbrahim'in bina etmiş olduğu Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu. Aynı zamanda kendisi Kabe'nin çocuğuydu. Kabe'de büyümüştü. Oraya doğru dönmek istiyordu. Daha buna benzer sebepler sayılabilir. Yeryüzünde ilk Beytullah Kabe idi. O yüzden Hazreti Peygamber oraya doğru dönmek istiyordu. Fakat kendi elinde değildi. Allah'tan bir emrin gelmesi gerekiyordu. Ve Bakara suresindeki talimat geldi. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِّكَ فِي السَّمَاءِ Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Yüzünü göğe doğru çevirmiş, Allah'tan talimat beklediğini biliyoruz. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَحْشِدِ الْحَرَامِ Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ Her nerede olursanız olun yüzünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Bu şekilde artık kıble değiştirilmiş ve Kabe kıble olmuş idi. Allah Azze ve Celle'nin kıbleyi değiştirmesinin hikmeti neydi? Neden Allah Azze ve Celle önce Mescid-i Aksa'yı kıble olarak tayin etmişti? Neden daha sonra Mescid-i Haram'ı? Kur'an bunu ifade eder. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Bizim kıbleyi çevirmemizin sebebi başka bir şey değil. Sadece peygambere tabi olan ile peygambere bağlı kalanlarla bağlı kalmayanları ayırmak için ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönen, peygambere bağlanmaktan vazgeçen, bu nasıl peygamberdir, kıbleyi değiştiriyor diyen, böyle diyecek olanla demeyecek olan, peygambere tabi olanla tabi olmayacak olanı ayırt etmek için, peygambere bağlı olanla bağlı olmayanı ayırt etmek için Allah Azze ve Celle'nin kıbleyi değiştirmesinin sebebi buymuş demek ki. Gerçekten peygambere bağlı olanlarla bağlı olmayanları ayırmak. Bu nasıl peygamberdir? Kıbleyi değiştiriyor diyecek olanlarla bağlı olanları ayırmak için, nasıl ki mesela rejim gibi bir takım ağır hükümler Kur'an'da olmayan ama peygamberimizin sünnetinde olan, sahih hadislerle gelmiş olan, hatta mütevatire yakın derecede rivayetler olan bir takım meseleleri de kabul edemez bazı insanlar. İşte bu bir imtihandır. Hazreti Peygamber'e bağlı olan ile olmayanı ayırt etmek içindir. Yoksa Allah Azze ve Celle isteseydi rejimle ilgili ayeti Kur'an'da okuyalım diye bırakırdım. Ama peygambere tabi olanla olmayanı Allah ayırmak ister. O yüzden Hazreti Peygamber buyurur ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yalnızca Kur'an verilmedi peygambere. Allah Azze ve Celle ona namazı nasıl öğretti? Zekatın tafsilatını nasıl öğretti? Namazın tafsilatını nereden öğrendi? Orucun tafsilatını nereden öğrendi? Haccın tafsilatını, faizle ilgili meseleleri, mirasla ilgili meseleleri, muamelata dair, alışverişe dair bir takım meseleleri Hazreti Peygamber neye göre insanlara öğretti? Bunların hepsini kendi görüşüne göre mi yaptı? Allah Azze ve Celle'ye nasıl namaz kılacağını nereden bilecek? Ne kadar zekat vereceklerini insanların nereden bilecek? Hangi maldan ne kadar, yılda kaç defa, nereden bilecek? Rükû kaç defa, secde kaç defa? Hac ömürde bir defa mıdır, yılda bir defa mıdır, nereden bilecek? Haccın menasikinin farzlarını nereden bilecek? Velhasılı Allah Azze ve Celle bildirmese bunları nereden bilecek? Hazreti Peygamber'e bu meselelerde de bağlı kalmak, Kur'an'da olmayan meselelerde Hazreti Peygamber'e bağlı kalmak zorunda Müslüman. Çünkü Hazreti Peygamber'e vahiy geliyor. Kur'an dışında da vahiy geliyor. Sadece Kur'an'da olan meselelerde uyarım, Kur'an'da yoksa uymam diyenler, Allah Azze ve Celle'nin peygambere itaati emreden ayetlerini inkar etmiş olurlar. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiurrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygamberine itaat edin. Allah'a itaat kitaba itaatla olur. Peki peygambere itaat neye itaatli olacak? Peygambere itaat de elbette ki onun sünnetine itaatli olur. Her meselede peygambere ittiba etmekle olur. Ona her meselede bağlı kalmakla olur. Bir insan peygamberin peygamber olduğunu kabul edecek. Ondan sonra ben yalnız Kur'an'a bağlı kalırım diyecek. Peygambere bağlı kalmayı zaruri görmeyecek. Bu bir çelişkidir. Yahudilere benzemektir. Yahudiler de Hazreti Musa Aleyhisselam'a göstermeleri gereken saygıyı göstermediler. Hazreti İsa'nın ümmeti gibi Hazreti İsa'yı tanrılaştırmak nasıl yanlış ise, peygamberi olmadık bir makama çıkartmak nasıl yanlış ise, Yahudilerin yaptığı gibi ona verilmesi gereken makamı vermemek de aynı şekilde yanlış. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gereken itaati göstermediler, bağlılığı göstermediler ve Allah Azze ve Celle o yüzden onlara azap ettiğini Kur'an'da defalarca anlatır. Hazreti Musa aleyhisselam onlara dinleyin ve itaat edin diyordu. Onlar semi'na ve asayna diyorlardı. Seni dinledik ama isyan ediyoruz sana ey Musa diyorlardı. Hazreti Musa'ya isyan eden Yahudilere benzemiş olurlar. Bugün ümmeti Muhammed'in içerisinde yer aldığı halde peygamberine gereken saygıyı göstermeyen, Kur'an'da olmayan meselelerde peygamberine uymayan, bunu gerekli görmeyenler semi'na ve asayna demiş olurlar. Onlar da bunu Hazreti Musa'ya söylüyorlardı. Tevrat'a söylemiyorlardı. Hazreti Musa'ya bunu söylemişlerdi. Allah Azze ve Celle bu ümmeti anlatırken, bu ümmetin sıfatını söylerken onların kullandığı o iki kelimeyi hatırlayın. Semi'na ve asayna. Bu ümmeti de tarif ederken semi'na ve ata'na dediler. Semi'na ve ata'na. Bu ümmetin işte sıfatı. Seni dinledik ya Resulallah ve itaat ettik ya Resulallah. İşte bu ümmetin sıfatıdır. Allah Azze ve Celle iki kelimeyle özetliyor. Yahudiler dinledik ve isyan ettik dediler. Bu ümmet ise dinledik ve itaat ettik diyecek. İşte ancak o zaman Hazreti Peygamber'e bağlı olduklarını iddia edebilirler. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarıldığı zaman o Miraç hadisesi insanlar için bir imtihan oldu. İnsanlar için imtihan oldu. Efendimiz ertesi gün insanlara anlatacaktı bu olayı. Miraç'a çıkarıldığını anlatacaktı. Müslümanlardan biri dedi ki ya Resulallah bunu kimseye söyleme. Vallahi seni kabul etmezler. Senin peygamberliğini kabul etmeyenler bunu kabul ederler mi? Bir gecede hatta sıfır saniyede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mekke'den ta Filistin topraklarına bir anda gitme gelme olayı, oradan da göklere yükselme ve cenneti ve cehennemi görme, göğün tabakalarından geçme, bu şekilde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısım gitme gelme olayına İsra denir. Oradan göğe yükselme olayı ve Allah Azze ve Celle'den vahiy alma hadisesi, cenneti cehennemi görme, peygamberlerle görüşme, o kısmına ise Miraç denir. Bu olayı peygamberimiz etrafındaki bazı kimselere anlattığı zaman biri demişti ki ya Resulallah bunu kimseye anlatma. Vallahi kabul etmezler. Senin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Bunu mu kabul edecekler? Efendimiz buyurdu ki vallahi söylerim. Vallahi Rabbimin bana nasip ettiğini söylerim. Ve söyledi. Bu insanlar için bir imtihan oldu. Alay ettiler. Birisi geldi Ebu Bekir'e. Dedi ki ya Ebu Bekir duydun mu? Arkadaşın Muhammed neler söylemeye başlamış. İşi iyice büyüttü yani. Bu gece gittiğini ve geldiğini söylüyor. Sıddık işte o zaman sıddıklığını gösterdi. Dedi ki o mu söylüyor? Evet dediler o söylüyor. Olmayacak şeyler söylüyor. Halbuki Allah'a iman ediyorlardı güya. Mekke'nin putperestleri Allah'a iman ediyorlardı. Hac yapıyorlardı, zekat veriyorlardı, ellerini kaldırıp Allah'tan yardım istiyorlardı. Bu nasıl bir Allah anlayışı? Böyle bir şeyi mümkün görmüyorlar. Allah'ın gücünün sınırlı olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir Allah'a iman, iman mıdır? O mu söylüyor dedi Ebu Bekir. Evet dediler, o söylüyor. Dedi ki ben bundan ötesine iman etmişim. Ben onun peygamberliğine iman etmişim. Ben onun Allah'tan vahiy aldığına inanmışım. Bu ne ki? O söylüyorsa öyledir dedi. İşte o zaman Ebu Bekir sıddık oldu. Bir kısım insanlar bu şekilde bağlılıklarını kuvvetlendirirken bir kısmı ise küfürde daha da ileri gitmiş oldu. Allah Azze ve Celle bizi daima imtihan eder. Kim peygambere bağlıdır, kim değildir. Hayatımız boyunca imtihan edileceğiz. Hayatınızın bir devresinde bir hadis duyacaksınız. Sahih bir hadis. Fakat içinizden inkar etmek gelecek. Böyle olur mu diyeceksiniz. İçinizden inkar etmek gelecek. Herhalde sahih değildir. Herhalde mevzu hadistir, uydurmadır diyesiniz gelecek. Halbuki imtihandasınız. Sahih diyorsa muhaddisler, sahih demek zorundasınız. Siz muhaddis değilsiniz. Muhaddis olmayanın, muhaddislerin sözüne itiraz etme hakkı olamaz. İmtihandasınız. İmtihanı kaybetmeyesiniz. Belki hadisi anlayamıyorum diyeceksiniz ve meseleyi orada bırakacaksınız. Hadis sahih denmiş ise o zaman itiraz etmeyecek ve ben anlayamadım manasını diyecek, olduğu gibi bırakacaksınız ya da araştırma yapacak bilenlere soracaksınız. Allah Azze ve Celle Müslümanları her türlü imtihandan geçirdi ve işte peygambere bağlanmayanların imanının iman olmadığını Kur'an bize Nisa suresinde ifade eder. Fela ve Rabbik, senin Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm, Allah Azze ve Celle kendi kendine yemin ediyor. Biz Allah namına yemin ederiz, Allah kendi namına, bazen de mahlukatı üzerine yemin eder. Güneşe yemin eder, aya yemin eder, incire, zeytine yemin eder. Allah bazen kendine, bazen de mahlukatına yemin eder. Fela ve Rabbik, senin Rabbine yemin olsun ki la yu'minun, iman etmemişlerdir ey Resulüm. Onlar iman etmemiştir. Ne zamana kadar iman etmemişler? Ne zaman iman etmiş sayılacaklar? Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, kendi aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapana kadar, seni hakem yapacaklar, senin hükmüne razı olacaklar. Sümme lâ yecidû fî enfusihim haracan mimâ kadayt, sonra senin verdiğin hükümden kalplerinde sıkıntı duymayıp duymayıncaya kadar ve yusallimu teslime, ve tam bir teslimiyetle iman edinceye kadar iman etmiş sayılmazlar. Tam bir teslimiyetle teslim olana kadar. Aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapacaklar. Yani bir konuda tartışıyorsanız Allah'ın kitabına bakacaksınız. Peygamberinin sünnetine bakacaksınız. Bakmıyorsanız iman etmemişsiniz demektir. Bakmak zorundasınız. Allah ne buyuruyor? Resulü ne buyuruyor? Kendi kafanızdan konuşmadan evvel Allah ve Resulü bir şey demiş mi, dememiş mi? Anlamak zorundasınız. Bunu yapmadıkları takdirde iman etmiş sayılamazlar. Ve sonra senin verdiğin hükümden ey Resulüm, peygambere ne kadar bağlı kalmak zorundayız? Yalnızca peygambere itaatle emrolunmuyoruz kıymetli kardeşlerim. Bağlılık demek itaat demek değil. Bağlılık itaatin ötesinde bir şey. Bir insan itaat edebilir. Bir asker komutanına itaat edebilir. Kadın kocasına itaat edebilir. Evlat ana babasına itaat edebilir. Fakat bu itaat bağlılık seviyesinde olmayabilir. İtaatle beraber muhabbet varsa, itaatle birlikte bağlılık, itaatin bağlılık olabilmesi için itaatın gönülden olması icap eder. Gönülden bir şekilde senin verdiğin hükümden sıkıntı duymayacaklar. Gönülden itaat edecekler. Peygamberin verdiği hükümden sıkıntı duymayacaklar. Yoksa Allah Azze ve Celle tam bir teslimiyetle teslim olmayanların iman iddiasını kabul etmiyor. Tıpkı Hucurat suresinde buyurduğu gibi. Kâletil Arabu emennâ. Bedevi Araplar, köy Arapları, dağ Arapları dediler ki iman ettik. Kul lem tu'minu. De ki iman etmediniz. Velakin kulu eslemne. Ama deyin ki İslam olduk. İslam olduk, Müslüman olduk deyin. Sizinkisi iman değil. Felemme yedhulul imanu fi kulubikum. Henüz iman kalplerinize girmedi. Onlara böyle söyle ey Resulüm. De ki onlara iman etmediniz. Onlar iman ettik diyorlar. Allah reddediyor. De ki iman etmediniz. Müslüman oldunuz sadece. Çünkü siz daha henüz peygambere tam bir bağlılıkla bağlı değilsiniz. Kalbinizde henüz iman yerleşmedi. Allah'ı severek Allah taraftarı olmadınız. Henüz daha mutmain değilsiniz. Mutmain olmadan bağlı olamazsınız. Mutmain olmak zorundasınız. Mutmain olacaksınız Allah'tan, Allah'ın dininden, Allah'ın davasından, Allah'ın peygamberinden mutmain olacaksınız. Kalbinizde zerre kadar bir tereddüt kalmayacak. İşte ancak o zaman bağlı sayılabilirsiniz. Ne demek mutmain olmak? Mutmain olabilmek için delilleri bilmek lazım. Bir meselenin delillerini bilmeyen nasıl mutmain olabilir? Allah'ın delillerini bilmeyen nasıl mutmain olur? İslam'ın hak olduğunun delillerini bilmeyen nasıl mutmain olur? Peygamberin peygamberliğinin delillerini bilmeyen nasıl mutmain olur? Kitabın kitabullah olduğunun delillerini bilmeyen nasıl mutmain olur? Ahiretin delillerini bilmeyen nasıl mutmain olur? Hazreti İbrahim Allah Azze ve Celle'ye demişti ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Rabbim göster bana ölüleri nasıl dirilteceksin? Ölüleri nasıl dirilteceksin? Kale evelem tu'min. Allah buyurdu ki inanmadın mı ey İbrahim? Kale bele. İnanmaz olur muyum ya Rabbi? Elbette inandım. Velakin liyetmainne kalbi. Ama kalbim mutmain olsun diye soruyorum. Bana göster. Ölüleri nasıl dirilteceksin? Bana delil göster. Demek ki kalbin mutmain olabilmesi delilleri bilmekle mümkün. Delilleri bilince kalp mutmain olur. Ahiretin delillerini bilince, peygamberin peygamberliğinin delillerini bilince o zaman kalp mutmain olur. Mutmain olduğu zaman bağlanır. Başka türlü bağlanması mümkün değildir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, gerek Allah'tan, gerek Resulünden, gerek kitabından, gerek ahiretten, iman esaslarından mutmain olabilmek için kafa yormak, araştırmalar yapmak, delillerini öğrenmek zorundasınız. Delilleri öğrenmeden mutmainliğe ulaşamazsınız. Mutmain olmadan da hakkıyla bağlanamazsınız. İşte onun için Allah Azze ve Celle onlar iman etmemişlerdir buyuruyor. Sana teslim olmadıkları müddetçe ve yusallimu teslime, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkları müddetçe, bağlanmadıkları müddetçe, sen ne diyorsan itaati öğrenmedikleri müddetçe, filan meselede itaat ederim ama falan meselede itaat etmem diyen peygambere bağlanmamıştır ve Allah'ın peygambere itaat edin emrini anlamamıştır. Kur'an'da olan bir meselede itaat ederim ama Kur'an'da olmayan bir mesele ise itaat etmem diyenler, onlar peygambere itaatin ne olduğunu anlamamışlardır. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ. Kim peygambere itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Allah Azze ve Celle öyle buyurur. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Necim suresinde وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. O kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Bazı kimseler peygambere bağlanmayı Kur'an'da olan meselelere hasreder ve yalnız Kur'an'da olan meselelerde bağlanırım, başka meselelerde bağlanmak zorunda değilim derler. Neye göre ayıracaklar söylerler mi acaba? Peygamberimiz mesela bir konuda hüküm verdiği zaman o meselede Muhammed Mustafa olarak mı hükmetmiş? Bir Muhammed İbni Abdullah olarak mı hükmetmiş? Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak bir insan olarak mı hükmetmiş? Yoksa Resulullah olarak mı hükmetmiş? Mesela birisine gusül abdesti alırken şöyle al, namazı kılarken şöyle yap, oruçta şöyle yap, zekatta böyle, hacda böyle dediği zaman Resulullah Muhammed olarak hükmediyor. Peki mesela diyelim ki savaşla ilgili bazı hükümler koyduğu zaman, savaşla ilgili bazı hükümler koyduğunda, aileyle ilgili bazı hükümler koyduğunda, nikahla, boşanmayla ilgili bazı hükümler koyduğunda, mirasla ilgili bazı hükümler koyduğunda, buna benzer binlerce meselede, o meselelerde biz ona bağlı kalmak zorunda değiliz diyenler, neye göre ayırıyorlar? Dini olanı olmayanı neye göre ayırıyorlar? Bir ayet göstersinler Kur'an'dan, bir hadis göstersinler. Peygamberimiz falan meselede hükmederse uymak zorundayız, başka bir meselede hükmederse uymak zorunda değiliz. Bununla ilgili bir delil göstersinler. Allah Resulüne bütün meselelerde uymak zorundadır Müslüman. İster nikahla ilgili, ister boşanmayla ilgili, ister alışverişle ilgili, hayatımızda ne var isem, bundan sadece peygamberimizin istisna ettikleri istisnadır. Mesela bir seferinde hurma ağaçlarını neden aşılıyorsunuz ki buyurmuştu. Araplar hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Efendimiz de aşılamasanız olmaz mı ki demişti. Sadece kendi görüşünü söylemişti. Ve onlar da bunu vahiy olduğunu zannetmişler. O sene ağaçları aşılamamışlardı. Ve ürün elde edememişlerdi. Peygamberimize durumu anlattılar. Ya Resulallah dediler. Sen böyle dedin, biz de ağaçları aşılamadık. Ve ürün elde edemedik. Efendimiz buyurdu ki, siz, ben yalnız size görüşümü söylemiştim. Ben çiftçiliği bilmem. Meslek, sizin mesleğiniz bu. Ben sizin kadar dünya işlerini bilmem. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Peygamberimizin bu şekilde açıklaması olan mesleklerle ilgili mesela bir şey söylemiş olsa, o meselede peygamberimiz insan olarak konuştuğunu söylemişse, o zaman ona uyma zorunluluğu yok. Onun dışında eğer Efendimiz böyle bir açıklama yapmamışsa, bütün meselelerde ona uyma zorunluluğu vardır. Ayıramazsınız. Şu meselede Resulullah Muhammed olarak konuşuyor. Şu meselede Abdullah oğlu Muhammed olarak konuşuyor. Şu meselede komutan Muhammed olarak konuşuyor. Şu meselede koca Muhammed olarak konuşuyor. Şu meselede baba Muhammed olarak konuşuyor. Bu şekilde ayırmanız mümkün değil. Bütün meselelerinize karışır. Sahabenin bakışı buydu. Sahabe Hazreti Peygamber'e falan meselelerde hükmeder, filan meselelerde hükmetmez diye bakmıyordu. Bütün meselelerde soruyorlardı birbirlerine. Bu meselede peygamberimizden bir şey duyanınız var mı? Soruyorlardı. Mesela yaşlı bir kadın gelmişti peygamberimizin ölümünden sonra. Ebubekir Sıddık'ın halifeliği sırasında yaşlı bir kadın gelmiş ve demişti ki, ey Allah Resulü'nün halifesi Ebubekir, benim torunum öldü. Bana ondan miras var mı yok mu? Torunumun malından bana miras var mı yok mu?
Sıddık radıyallahu anh dedi ki ben Allah'ın kitabında nene için, nine için yani bir hak bilmiyorum. Torunundan miras düşeceğine dair ben böyle bir ayet bilmiyorum. İçinizden dedi, sordu sahabe-i kirama, bu meselede hadis bileniniz var mıdır? Mughire bin Şube ve Muhammed bin Mesleme kalkıp evet dediler. Biz şahidiz ki böyle bir yaşlı kadın peygamberimize gelmişti ve peygamberimize torununun mirasını sormuştu. Torunumdan bana miras var mı diye sormuştu. Efendimiz de evet dedi, sana südüs var, altıda bir var demişti. Ve bunun üzerine Halife Ebu Bekir Sıddık ona göre hüküm vermişti. Sahabenin bakışı bu. Bütün meselelerde peygambere bakıyor, ona her meselede bağlılığını gösteriyordu. Hiçbir zaman namazla, zekatla, oruçla, hacla ilgili meselelerde peygambere bakarız ya da Kur'an'da olan meselelerde, Kur'an'da benzeri bir ayet varsa ya da aynısını ifade eden bir ayet varsa o meselede Kur'an'a bakarız. Fakat diğer meselelerde bakmayız, kendi reyimize göre hüküm veririz diyen bir tane sahabi gösteremezsiniz. Sahabinin peygambere bağlılığı bütün meselelerde. Ve onun için canlarını verecek kadar da seviyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sevilmişti. Zeyd bin Desine ile Hubeyb'i götürüyorlardı öldürmek için. Esir almışlardı. Esir almışlar, götürüyorlar, kafalarını kesecekler. Ebu Sufyan da oradaydı. Dedi ki ey Zeyd, doğru söyle. Şu anda sen Muhammed'in yerinde olsaydın, evinde ailenle birlikte oturuyor olsaydın, Muhammed de senin yerinde burada idamı bekliyor olsaydı istemez miydin? İstemez miydin ki sen kurtulasın, çocuklarının yanında olasın, Muhammed burada idam edilsin, sen kurtulasın? İstemez miydin? Zeyd dedi ki vallahi dedi, ben kurtulacağım ve peygamberimin ayağına diken batacak. Vallahi bırakın öldürülmesini, ben onun ayağına diken batmasına bile razı gelmem. Böyle bir sevgi kime nasip olmuş? Böyle bir muhabbet kime nasip olmuş? Onu yakından tanıyanların ona olan sevgisi ve saygısı onun peygamberliğinin delillerindendir. Eğer bir yanlışı olmuş olsaydı, eğer bir hile olmuş olsaydı, yakınları bunu bilirdi, hanımları bilirdi, çocukları bilirdi, arkadaşları bilirdi. 24 saat onların içerisindeydi. Ona yakın olanlar onu daha çok seviyordu. Ne kadar yakın olursa o kadar çok seviyorlardı. Onun izinden gitmek istiyorlardı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e bir seferinde dedi ki ya Resulallah, gidelim Kabe'de konuşma yapalım, meydan okuyalım, herkese anlatalım. Efendimiz dedi ki daha vakti gelmedi ya Ebu Bekir. Olsun ya Resulallah diyordu, gidelim. Bunu söyleyen Ömer değil kıymetli kardeşlerim, dikkat edin. Ömer'den beklenir böyle bir hareket. Yumuşaklığıyla tanınan Ebu Bekir, o bunu teklif ediyor. Yeri geliyor yumuşak bir insan, yeri geliyor en önde giden bir kahraman, hiç kimseden çekinmiyor. Ve gittiler. Müslümanlar beraber gittiler ve dağıldılar. Mekke'nin değişik yer, Kabe'nin değişik yerlerine dağıldılar. Peygamberimizin olduğu yerde Ebu Bekir konuşmazdı aslında. Fakat bu olayın sonunda büyük bir şey olacak biliyordu. Biliyordu hücum edecekler. O yüzden o konuşmayı üzerine aldı. Kendisi konuşma yaptı Efendimizin huzurunda. Allah Resulü susuyor, Ebu Bekir konuşuyordu. Ve Ebu Bekir'in üzerine çullandılar. O kadar dövdüler ki kandan bir heykele çevirdiler. Altlarını aldılar, üzerinde tepindiler. adeta bütün kemiklerini kıracak hale getirdiler. Saçlarını kökünden söktüler, kopardılar. Müslümanların gücü yetmiyordu, onu kurtaramıyorlardı. Ebu Bekir'in aşireti koştu geldiler. Onlar da Müslüman değillerdi ama aşiret, kendi aşiretlerinden olduğu için onu savundular. Ve onu alıp götürdüler evine. Annesine tembihte bulundular. Onun öldüğünü zannediyorlardı. Annesine buna iyi bak dediler. Ve gittiler. Ebu Bekir Sıddık ertesi gün gözünü açtığı zaman perişan bir vaziyette ölümden dönmüş. İlk sözü Hazreti Peygamber'e ne oldu demek oldu. Resulullah'a ne yaptılar? Resulullah'a bir şey oldu mu? Dediler ki akrabaları, sen kendi haline bakmıyorsun da hala onu mu düşünüyorsun? Onun yüzünden başına bunlar geldi. Yemek ye dediler. Vallahi dedi, Resulullah'ı görmeden yemem. Resulullah'a ne oldu diyordu. Ve onun hakkında, onun durumunun iyi olduğu haberini aldığı halde hala bir şey yemeyi reddediyordu. Beni Resulullah'ın yanına götürün dedi. Koltuğunun altına girip götürdüler. Efendimiz'i gördüğü zaman Sıddık radıyallahu anh diyordu ki ya Resulallah, sen hayatta olduktan sonra gerisinin ehemmiyeti yok ya Resulallah. Sana bir şey olmasın, bana ne olduğu önemli değil ya Resulallah. Böyle bir bağlılık, böyle bir sevgi, ona bir şey olmasın da bana ne olursa olsun, böyle bir aşk ve sevgi kıymetli kardeşlerim. Sahabeyi sahabe yapan bu. Çok namaz kılmaları değil, çok oruç tutmaları değil. Ne kadar namaz kılsak, oruç tutsak onların mertebesine yükselemiyoruz. Çünkü sebebi bu. Onlardaki bu sevgi, bu muhabbet, bu bağlılık oluşmadığı müddetçe hiçbir zaman onların derecesine ulaşmak mümkün değil. Sahabeyi sahabe yapan namazı orucu değil. Sahabeyi sahabe yapan hatta Allah yolunda kılıç kuşanması bile değil. Sahabe gibi kılıç kuşanabilirsiniz. Yeri gelir siz de savaşta şehit olabilirsiniz. Fakat sahabi gibi yine de olamazsınız. Sahabinin sahabi olabilmesi işte bu muhabbet ile oluyordu. Bu kadar bağlılıkla oluyordu. Büyüklerin büyük olması bu gibi yönlerinin güçlü olmasıyla mümkün oluyordu. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabını öyle bir şekilde yetiştirmişti ki onlar gece gündüz peygamberlerinin davası uğrunda mücadele ediyorlardı. Peygamberimiz de onlar da neden bu kadar gayret gösteriyorlardı? Peygamberimizi o günkü Mekke Cumhuriyeti'ne karşı ihtilale sevk eden neydi? Hangi sebepten dolayı o bu kadar davasına bağlıydı? Peygamber davasına bağlı olduğu müddetçe onlar da ona bağlanıyorlardı. O Rabbine bağlı, o davasına bağlı. Böyle olunca onlar da peygambere bağlanıyorlardı. Peygamberin bu kadar davasına bağlı olmasının sebebi neydi? Ne için bu kadar mücadele ediyordu Hazreti Peygamber? Abdülmuttalib'in torunu, Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğu, güzel ve zengin bir karısı var, çocukları var, kendi ailesi içerisinde gayet mutlu. Fakat o bütün bu güzel şeylerin içerisinde yine de rahatsız. Hakk'a olan bağlılığından dolayı rahatsız. Bakıyor, insanlık bir yerlere doğru gidiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ve vecedeke dallen fehede. Rabbin seni yolunu şaşırmış. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette bulmadı mı? Ve sana yol göstermedi mi ey Resulüm? Allah Azze ve Celle ona yol gösterdi. Bütün bu rahatlığın içerisinde rahatsız olan insan peygamber olarak seçildi. ve gece gündüz mücadele ediyordu. Onun bu kadar büyük bir mücadeleye sevk eden sebep neydi? Fakirliği mi? Bazılarının fakirliği onları davaya sevk eder. Bazılarının ırkçılığı onları bir davaya sevk eder. Bazılarının makam sevdası. Hazreti Peygamber'i bu kadar mücadeleye sevk eden sebep neydi? Hakka olan bağlılıktan başka bir şey değil. O zaten Hazreti Hatice'nin malıyla zengindi. O zaten Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğuydu. O zaten herkesin saygıyla, sevgiyle baktığı bir insandı. O zaten Muhammedül Emin'di. O zaten Mekkelilerin hakem tayin ettiği bir insandı. Onun isteyip de elde etmediği bir şey yoktu dünya namına. Fakat Hazreti Peygamber yine de Mekke Cumhuriyeti'ne karşı bir hareket başlatıyordu. Bunun sebebi onun insanları yanlış yolda görmesiydi. Hakka olan bağlılığıydı. Bakıyordu insanlar bir yerlere doğru gidiyor. Yanlış istikamete doğru gidiyorlardı, bunu görüyordu. Ve rahat edemiyordu. Ve Allah Azze ve Celle işte o insanı peygamber seçti. Kıymetli kardeşlerim, o Hakk'a bu kadar bağlı olunca ashabı da ona bağlanıyordu. Bir savaşta, Uhud Savaşı'nda Müslümanlar yara aldılar. 70 kadar şehit verdiler. Bir kadın da haber almış ve savaş meydanına doğru koşa koşa geliyordu. Bir devenin üzerinde bir şehidin cenazesi getiriliyordu. Kadına gösterdiler. Bu dediler senin kocandır. Kadın kocasına bakmıyor, Resulullah'ı soruyordu. Resulullah'a ne oldu? Bir şehit cenazesi daha getirdiler. Bu senin oğlundur dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu demeye devam ediyordu. Bir şehit cenazesi daha getirdiler. Bu senin babandır dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu demeye devam ediyordu. Bir şehit cenazesi daha getirdiler. Bu senin kardeşindir dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Ve Resulullah'ı görünce ayaklarına sarıldı. Sen hayatta olduğun müddetçe ya Resulallah, hiç kimse umurumda değil. Sen hayatta ol yeter ya Resulallah. Böyle bir peygamber sevgisi kıymetli kardeşlerim. O kadın peygamber yakından da tanıma belki kendisine kısmet olmamış kadın olduğu için. Onunla beraber belki çok seyahat etmiş değil. Onun arkasında belki çok namaz kılmış değil. Fakat anlıyor. Resulullah'ın kıymetini anlıyor. Ona kuvvetle bağlanması gerektiğini anlıyor. Onun hayatta kalmasının önemini anlıyor. Diğerlerinin hep ondan sonra gelmesi gerektiğini anlıyor. Babadan da, kocadan da, anadan da, kardeşten de, oğuldan da, hepsinden daha önemli olduğunu anlıyor. Bu şekilde bir bakış. Sahabe-i kiram Allah Resulüne bu kadar bağlı, onların bu kadar bağlı olması peygamberin makamını anlamalarından ileri geliyordu. Peygamberin ahlakını görmelerinden ileri geliyordu. Peygamberin onlar için ne kadar sıkıntılara katlandığını bilmelerinden ileri geliyordu. Biliyorlardı peygamberleri ölümü göze alarak onlar için gece gündüz çalışmıştı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bizim evimizde 2 ay geçerdi. Bir hilali görürdük. Bir hilal daha görürdük. Bir hilal daha görürdük. Ve 2 ay geçerdi de evimizde ocak yanmazdı. Yemek pişmezdi. Biliyordu sahabe böyle olduğunu. Biliyordu Resulullah'ın hayatını. Biliyorlardı onlar için rahatı terk ettiğini. Yoksa Hazreti Peygamber hakikatte fakir bir insan değildi. Peygamberimizin fakirce hayatı, fakru ittirari denilen fakirlikten dolayı, zaruretten dolayı olan bir fakirlik değil. O gerçekte zengindi. Onun fakirliği fakru ihtiyari idi. Kendinin seçmiş olduğu bir fakirlikti. O bunu kendisi tercih etmişti. Biliyorlardı. Davası uğrunda bütün malını mülkünü harcadığını biliyorlardı. İsteseydi çok paralar kazanabilirdi. Fakat anlıyorlardı, Hazreti Peygamber bir dava için gönderilmişti. Anlıyorlardı. Sadece Mekke'deyken değil, Medine'de İslam devletini kurduktan sonra da hayatını değiştirmemişti. Görüyorlardı. Devlet başkanı olmuştu. Önüne altınlar, gümüşler yığılıyordu. Develer, koyunlar, keçiler getiriliyordu. Ganimetler kazanılıyordu. Kısa bir süre içerisinde bütün Arabistan yarımadası fethedilmişti. Önüne altınlar, gümüşler yığılıyordu. Fakat Peygamberimizin hayatı hiç değişmiyordu. Hala hasırın üzerinde yatmaya devam ediyordu. Hala kuru ekmek yemeye devam ediyordu. Bunu görenler onun peygamber olduğunu anlıyorlardı. Eğer derdi makam sahibi olmak olsaydı krallar gibi yaşardı. Eğer derdi zengin olmak olsaydı krallar gibi yaşardı. Ama o hala devlet başkanı olduğu halde, Bizans'ı yenen bir devlet başkanı, birçok toprak parçasını fethetmiş bir devlet başkanı, buna rağmen Hazreti Peygamber'in hayatı zerre kadar değişmiyordu. Bunu görenler onun peygamber olduğunu anlıyor ve daha çok bağlanıyorlardı. Lüks içinde yaşayanlara kim bağlanır? Zengin olmak başka bir şey, zengince yaşamak başka bir şey. Müslüman zengin olabilir ama zengince yaşayamaz. O zaman İnsanlar onun davasına bağlanmaz. Hazreti Peygamber bunu biliyordu. O dünya için gönderilmemişti. Dünyada zevk ve sefa içinde yaşamak onun hedefi değildi. Bunu görenler ona daha çok bağlanıyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen bilerek, bazen bilmeyerek ashabını imtihan ediyordu. Bir seferinde Tebuk seferine katılmamış olan 3 kişi hakkında hüküm verdi. Peygamberimiz Bizans'a karşı savaşa gidiyordu. O güne kadar toplanılan en büyük orduyu topladı, 30 bin kişi. Onlarla beraber Bizans'a doğru gitti. O günün süper gücü olan Bizans, Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret edemedim. Çünkü Tebük seferinden evvel Mute savaşı olmuştu. Mute savaşında 3 bin kişilik Müslüman ordusu, 100 bin kişilik bir rivayette, bir başka rivayette 150 bin kişilik Bizans ordusunu darmadağın etmişti Allah'ın izniyle. Bunu biliyordu Bizans. Onun için 30 bin kişilik Müslüman ordusunun hem de başlarında Peygamberimiz komutan, onun karşısına çıkmayı göze alamadılar. Savaş olmadı. Fakat buna rağmen o sefere katılmayanlar, onlar büyük bir çoğunluğu münafıklardı. İçlerinden 3 tanesi samimi Müslümandı. Onlardan biri de Kâb bin Malik'ti. Efendimiz döndü geldi. Hepsini tek tek hesaba çekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben koskoca devlet başkanıyım, ben koskoca peygamberim, tek tek sizinle mi uğraşacağım demedi. Sefere katılmamış olanların hepsini tek tek çağırdı. Mescitten, neden gelmediniz dedi. Böyle olanların çoğalmaması için böyle yapmak lazımdı. Tek tek soruyordu Hazreti Peygamber, neden gelmediniz? Münafıklar yalan söyleyip söyleyip gidiyorlardı. Peygamberimiz biliyordu onların ne olduğunu. Fakat onlar zaten münafıktı, onlara seslenmiyordu. Bu üç tane samimi Müslüman, hatta bunlardan bir tanesi Bedir Savaşı'na bile katılmıştı. Kâb-ı Malik der ki, ben de Bedir'in dışında bütün savaşlara katılmıştım. Sadece buna biraz geç kaldığım için, hazırlıkları tamamlayamadığım için katılamamıştım. Ve doğruyu olduğu gibi söyledim. Ya Resulallah, geçerli bir mazeretim yok. Hata ettim, biraz geç kaldım, orduyu kaçırdım. Efendimiz doğruyu söyleyen bu üç kişi hakkında hükmünü verdi. Bunlarla konuşulmayacak dedim. Allah Azze ve Celle bunlar hakkında hükmünü indirene kadar bunlarla konuşulmayacak. Kimse konuşmadı. Herkes imtihandaydı. Sadece bu üç kişi değil, bütün sahabe-i kiram hepsi de imtihandaydılar. Konuşan da imtihanı kaybederdi. Konuşmadılar. Kâb-ı Malik anlatıyor, dünya diyor bana dar gelmeye başladı. O kadar kötü oldum ki gidiyordum camiye, Efendimizin mescidine selam veriyordum. Acaba Resulullah'ın ağzı kımıldadı mı, selamımı aldı mı diye ağzına bakıyordum. Ona baktığım zaman yüzünü benden çeviriyordu. Böyle bir şeye karşı Peygamberimizin tavrı bu olmuştu. Neden? Neden katılmadınız, tembellik yaptınız? Bunların içinden bazıları Bedir'e bile katılmış, Bedir'in aslanları. Diğerleri de Bedir'in dışında hepsine katılmışlar. Bunlar demiyorlar, biz bu kadar hizmet yaptık, biz bu kadar malımızı, canımızı Allah yolunda harcadık, nasıl olur da bize karşı böyle bir tavır sergilenir? Biz bu kadar hizmet yapmış insanlarız demediler. Resulullah'ın hükmüne teslimiyet gösterdiler. Ve Kâb-ı Malik anlatıyor, amcamın oğlunun yanına gittim diyor, selam verdim, selamımı almadı. Ağlamaya başladım. Bilmez misiniz dedim, ben Allah ve Resulünü severim. Ben münafık değilim. Ben bu kadar savaşlarda bulundum. Bilmez misiniz? Amcamın oğlu dedi ki, tek bir kelime söyledi, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü daha iyi bilir, başka bir şey demedi. Benimle konuşmadı. Ağladım diyor. Sonra Resulullah'tan haber geldi. Hanımlarından uzak duracaklar. Hanımları da onlardan uzak duracak, yaklaşmayacaklar. Hanımları da uzak durdu onlardan. Hanımları da imtihandaydı. Biz onun hanımıyız, nasıl olur da uzak dururuz demediler. Resulullah mı dedi, tamam dediler. Böyle bir bağlılık. Özel meselelerine varana kadar bağlılık. Şu meselede Resulullah, şu meselede Muhammed İbni Abdullah değil, bütün meselelerde bağlılık. Ve bu şekilde 50 gün geçti. Kâb-ı Malik anlatıyor. Daha doğrusu Kur'an anlatıyor Tevbe suresinin sonunda. Allah Azze ve Celle buyurur ki, o üç kişiye dünya olanca genişliğine rağmen dar geldi ve Allah onların tevbesini kabul etti. Bu ayet geldiği zaman Efendimiz Kâb-ı Malik'e birini gönderdi. Git dedi, söyle Allah onları bağışladı. Müjde vermek üzere koşa koşa geliyordu o zat. Müjde, ey Kâb, müjde dedim. Sabah namazı vaktiydi. Kâb-ı Malik gözyaşları içerisinde namaz kılıyordu. Allah'tan emir gelecek bekliyorlardı. Allah Azze ve Celle hükmünü indirmişti. Allah onları bağışladı. Bu şekilde müjdeyi alınca üzerindeki gömleğini ona hediye etti. Ve kendinin de başka bir gömleği yoktu, gitti başkasından ödünç aldı ve Peygamberimizin huzuruna gitti. Hazreti Peygamber ona karşı nefret duymuyordu. Onun bağışlanmasından peygamberimiz de memnun idi. Yüzü ayın 14'ü gibi parladı. Gel Kâb dedi, gel Allah sizi bağışladı. Kâb bin Malik, Allah Azze ve Celle'nin kendileri hakkında bir ayet göndereceğini umut etmiyordu. Herhalde peygamberimize Kur'an dışında bir vahiy gelir yahut da bir rüya görür. Bu şekilde belki Allah bizi affeder. Buna benzer bir şey bekliyordu. Fakat Allah Azze ve Celle 1400 yıldır okuduğumuz kitapta, her gün okuduğumuz kitapta bir ayet indirmeyi tercih etti. Ve bu olayı 1400 senedir okuyoruz kitaptan. Kur'an bu olaydan bahsediyor. O gün peygambere bağlı olma konusunda hepsi imtihandan geçirildiler. Kim peygambere bağlıdır, kim değildir. O arada o 50 gün içerisinde Allah Azze ve Celle Kâb-ı Malik'i başka bir şekilde de imtihan etti. Bu olayı bir başka devletin başkanı duymuştu. Her tarafta bu konu konuşulmuştu. Ve birini göndermişti. Bir memleketin padişahı, kralı birini gönderdi. Git dedi, o adamı buraya gelmeye ikna et. Ona şöyle şöyle vaatlerde bulun. Kullanacaktı onu. Kâb-ı Malik'i kullanmak suretiyle bir siyaset yapacaktı. Müslümanların aleyhinde kullanacaktı onu. Geldi o elçi. Medine'de sordu. Kâb-ı Malik kimdir? İşaret ettiler, filan kişidir dediler. Kâb-ı Malik sen misin dedi. Evet dedi Kâb-ı Malik. Dedi ki ben filan padişahın gönderdiği elçiyim. Padişahım sana bu mektubu gönderdim. Aldım diyor, mektubu okudum. Mektupta diyordu ki işittim ki senin arkadaşın Muhammed, senin liderin Muhammed sana zulmediyormuş. Seninle insanların konuşmamasını emretmiş. Hanımını senden uzaklaştırmış. Bu şekilde sana davrandığını duydum. Gel bize katıl. Sana şöyle şöyle makam vereceğim. Kâb-ı Malik der ki işte bu da imtihandır dedim. İşte bu da bir imtihan. Aldım ve o kağıdı yırttım attım. Allah Azze ve Celle bu şekilde onları çeşit çeşit imtihanlara sokuyordu. Kimse konuşmuyordu. Ama o yine de peygamberine bağlılığını sürdürüyordu. Bana zulmediyorsun demiyordu. Ben bütün savaşlara katıldım. Bir savaşa sadece, o da savaş da olmadı. Sadece geciktiğim için katılamadım. Neden bana zulmediyorsunuz demedi. Allah Resulüne böyle bir bağlılık. Allah ve Resulü daha iyi bilir anlayışı. Kıymetli kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber'e bağlılıktan ne anlamalıyız? Bugün ne anlayacağız? Sahabeden bağlılık misalleri çok fazla. Onları anlatmakla bitiremeyiz. Çok fazla misal var. Hazreti Peygamber'e ne kadar bağlı olduklarını ifade eden, onun yolunda canlarını verenler, Katede Peygamberimizin önüne duruyordu savaşta. Sen arkamda dur ya Resulallah diyordu. Oklar sana değmesin, bana değsin ya Resulallah. Böyle bir bağlılık. Ve ok geldi, Katade'nin gözüne saplandı. Gözü önüne düşüverdi. Allah Resulü'nün sevgisiyle, Allah Resulü kendisine bu kadar bağlı olanlar için bir şey yapmaz olur mu? Tuttu o gözü yerine koydu. Bismillah dedi. Ve Allah'ın izniyle bir mucize gerçekleşti. Ve Katade'nin o gözü diğerinden daha güzel görmeye başladı. Böyle bir bağlılığa böyle bir mucize lazımdı. Allah Resulü'nün sahabesinin peygambere olan bağlılığı bütün meselelerde, kıymetli kardeşlerim, bütün meselelerde anlatmak mümkün değil. bir konferansta peygambere olan bağlılığı anlatmak mümkün değil. Fakat bugün biz ne anlamalıyız? Peygamber şu an aramızda değil. Sahabenin göstermiş olduğu buna benzer halleri biz bugün gösteremeyiz. Fakat şunu yapabiliriz. Nasıl ki mesela Ensar'dan olanlar peygamberimizi Medine'ye davet etmişlerdi. Gel ya Resulallah dediler. Akabe beyatında. Gel ya Resulallah. Sen bize kavuşana kadar biz senden sorumlu değiliz. Bize kavuştuktan sonra senden mesulüz. Malımızı, ailemizi ve kendi akrabalarımızı, çor çocuğumuzu koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Sana bunun sözünü veriyoruz ya Resulallah. Ailemizi koruduğumuz gibi seni de koruyacağız. Gel Medine'ye, orada güçlenelim. Orada devlet kuralım. Orada medeniyet meydana getirelim. Orada kuvvetlenelim. Efendimiz de kabul etmişti ve Medine'ye hicret etmişti. Rebiülevvel ayının 12'si peygamberimizin doğum sabahı, doğduğu günün sabahı. O gece 11-12'ye bağlayan gecenin sabaha karşı doğmuştu. Yani yarın gece. Medine'ye varması da aynı tarihte oldu. Rebiülevvel'in 12'sinde Medine'ye vardı. İslam medeniyetinin doğumu Hazreti Peygamber'in doğumuyla aynı güne denk geldi. Allah öyle takdir etti, öyle hesap etti. Biz bugün Ensar'ın yaptığı gibi peygamberimizi davet edebiliriz kıymetli kardeşlerim. Peygamberi kendi mahallene davet edebilirsin. Kendi şehrine davet edebilirsin. Peygamberi kendi evine davet edebilirsin. Peygamberin davasını eğer omuzladıysan, peygamberi kendi evine davet ediyorsun demektir. Eğer peygamberin kendi mahallende peygamberinin davasını yürütüyorsan, peygamberi kendi mahallene davet etmişsin demektir. Peygamberi davasını kendi şehrinde yürütüyorsan, kendi ülkende yürütüyorsan, peygamberi kendi ülkene, kendi şehrine davet etmişsin demektir. Onun için ensar olmuşsun demektir. Aynen bunun gibi peygambere bağlılığını göstermek isteyenler onun hareket metodunu izlemeliler. Kolay meselelerde peygambere bağlananlar, zor meselede peygambere bağlanmayanlar bilsinler ki peygambere bağlanmadıkları, peygambere ittiba etmedikleri müddetçe Allah onları sevmeyeceğini Kur'an'ında haber veriyor. Ali İmran suresinde "Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni." De ki eğer hakikaten Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Uyarsanız ne olur? Yuhibbukumullah, Allah da sizi sever. Ve yaghfir lekum zunubekum, ve günahlarınızı bağışlar. Demek ki biz Allah'ı tanıyacağız. Tanıyınca seveceğiz. Sevince peygambere uyacağız ve ona bağlanacağız. Peygambere bağlanınca Allah bizi sevecek. Allah bizi sevince günahlarımızı bağışlayacak. Sıralama bu şekilde. Marifetullah'a ulaşmadan muhabbetullah'a ulaşamazsın. Başında anlatmıştım. Önce marifetullah, Allah'ı tanıyacaksınız. Tanıyınca seveceksiniz. Sevmenizin icabı olarak peygambere ittiba edeceksiniz. Bütün meselelerde, kolay meselelerde değil. Tesbih çekerken peygambere ittiba ediyor. Sakal bırakırken peygambere ittiba ediyor. Misvak kullanırken peygambere ittiba ediyor. Ama peygamberin hareket metoduna gelince o metoda uymuyor. Kolay metotlar arıyor. tavizkar metotlar arıyor. O meselede peygamberine bağlanmıyor. O meselede başka şeylere bağlanıyor. Kafasına bağlanıyor. Devletlerin önüne sunduğu metotlara bağlanıyor. Peygamberine bağlanmıyor. Peygambere bağlılık bugün, peygamberin sünnetine bağlılık ve bid'atlere karşı mücadele etmektir aynı zamanda. Memleketinizde olan bid'atlere karşı mücadele etmek zorundasınız. Peygamberinize bağlıysanız, dinde olmayan hurafelere karşı da mücadele etmek zorundasınız. Kendi şeyhinin dünyanın her tarafını gördüğünü zannedenler, yeni yeni görüşler, bid'atler ortaya atanlar, benim şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir, kalbinden geçeni bilir diyenler, kabirlerde yatanlardan yardım isteyenler, bu halleriyle dinde olmayan şeyleri dine sokmuş olmaktadırlar. Hazreti Peygamber bile gaybı bilmiyordu. Hazreti Peygamber bile kalbinden geçeni bilmiyordu. Allah bildirirse o başkan. Normal şey, normalde bilmiyordum. Nasıl olur da bazı insanlar hakkında böyle düşünülebilir? Bid'atlere karşı mücadele etmek peygambere bağlılığın bir gereğidir. Peygamberin hareket metodunu benimsemek, onun hareket metoduyla hareket etmek, dininden taviz vermeden la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak, Allah'tan başka hiçbir otorite tanımamak, böyle bir şekilde hareketi başlatmak, bu peygambere bağlılığın bir gereğidir. Peygambere bağlananlar, peygambere bağlananlar tarihten nelere ulaştılar? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu üç şey kimde varsa imanın tadını almıştır. İşte onlardan birincisi bu. Allah ve Resulü ona dünyadaki her şeyden daha sevimli olacak. Evvela bu. Allah ve Resulü ona dünyadaki her şeyden daha sevimli olacak. Allah ve Resulünden daha fazla hiçbir şeyi sevmeyecek yani. Hazreti Ömer bir seferinde Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, ben seni canımın dışında her şeyden daha çok seviyorum. Canımın dışında her şeyden daha çok seni seviyorum. Efendimiz buyurdu ki, olmadı ya Ömer. Vallahi beni canından bile daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Hazreti Ömer, ya Resulallah dedi, sen bundan sonra canımdan da daha çok seviyorum. Efendimiz, şimdi oldu ya Ömer dedi. Şimdi oldu, imanın tamam oldu. Beni canından bile çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Benim önüme duracaksın. Bana ok atıldığı zaman benim önüme duracaksın. Böyle bir bağlılık göstereceksin. Benim sünnetime sarılın buyuruyor Hazreti Peygamber. Benden sonra çok ihtilaflar olacak. Benden sonra çok ihtilaflar, karışıklıklar olacak. Siz o zamanlara yetişirseniz benim sünnetime ve benden sonra gelecek olan raşit halifelerin sünnetine sarılın. Onların ve benim sünnetime dişlerinizle tutunun, bağlanın. Ben size sapmamanız için iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Allah'ın kitabına ve benim sünnetime bağlanın. Bağlandığınız zaman sapmazsınız buyurdu. Allah Azze ve Celle kendine ve kitabına bağlanılmasıyla ilgili kitabında birçok ayetler indirdi. Her kim ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılacak olursa onlar cennet halkıdırlar buyurdu. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, Allah'ın peygamberine sımsıkı sarılanlar, onlar hakkında Amr bin As anlatıyor. Medine'den çıkmışlar, ta İskenderiye'ye kadar gitmişlerdi. Peygambere bağlananlar nelere ulaştılar? Ta Mısır'ın İskenderiye şehrine, Akdeniz'in kıyısındadır İskenderiye. Medine neresi, Akdeniz neresi? Binlerce kilometre yol. Kalkıp ta oralara kadar gittiler. Peygamberimizle görüşmüş olanlar, sahabesim, kısa zamanda bu kadar büyük başarılar, bu neyle sağlandı? Hazreti Peygamber'in yalnızca şahsiyetiyle değil. Evet, şahsiyet önemli, onun makamı önemli, ama onun hareket metodu da önemli. Hareket metodu sayesinde o öyle bir metot izledi ki sağlam bir kadro meydana getirdi. Kaypak insanlar değil, sağlam insanlar meydana getirdi. Ebu Bekirler, Ömerler yetiştirdi. Hareket metodu sayesinde kısa sürede büyük mesafeler aldı. Efendimiz hayattayken bile Arabistan yarımadası 5-6 tane Türkiye büyüklüğündedir. 5-6 tane Türkiye fethedildi. Efendimizden hemen sonrasında halifeler döneminde 30 sene içerisinde 10-15 Türkiye büyüklüğünde topraklar fethedildi. İşte Amr bin As anlatıyor. Kalktık diyor Medine'den ta İskenderiye'ye gittik. İskenderiye o zaman Hristiyandı. Halen de Hristiyanlar çoktur İskenderiye'de. İskenderiye hükümdarı haber gönderdi. Konuşabileceğim bir adam göndersinler, konuşayım dedim. Amr bin As der ki kendimden daha uygununu bulamadım. Amr bin As çok zekiydi. Çok akıllı konuşurdu. Baktı kendinden uygun bir insan yok. Normalde kendisi ordunun komutanı. Kendinin gitmemesi lazım. Ya kendisine bir suikast yapacak olurlarsa, o zaman ordu başsız kalır. Onun için kendinin gitmesi uygun değildi belki ama kendinden daha güzel konuşabilecek birisi olmayınca kendi gitmeye karar verdim. Gittim. Hükümdarla konuştum. Dedi ki ey hükümdar, biz leş yiyen bir millettik. Putlara tapardık. Kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Faiz yerdik. Her türlü pisliği yapardık. Sonra Allah Azze ve Celle içimizden birisini çıkardı. O ben peygamberim dedi. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Size yol gösteriyor. Biz onu inkar ettik, kabul etmedik. Biz onu reddedince, onu öldürmeye kalkışınca başka bir millet, Medineliler onu kabul ettiler. Onu Medine'ye davet ettiler. Onu bağırlarına bastılar, ona bağlandılar. Sonra o onlarla birlikte büyük bir devlet kurdu. Ve gelip tekrar Mekke'yi de fethetti. Biz onun peygamber olduğunu anladık. Yuhanna İncil'inde dendiği gibi dünyanın reisi geliyor. Öyle der Yuhanna'da. Şu anda Hristiyanlar bunu okuyorlar. Hazreti İsa öyle dedi. Benden sonra dünyanın reisi geliyor. Hazreti Yahya da dünyanın kudretlisi geliyor diyordu. Benden kudretlisi geliyor. İşte dedi Amr bin As, biz bu şekilde sonunda onun peygamber olduğunu anladık ve ona iman ettik ve onun ordusu olarak kalktık, buralara geldik. Biz sizi kullara kulluktan men etmeye geldik. İnsanları kendinize kul köle yapmayacaksınız. Allah'ın dünyasında sizin dediğiniz olmayacak. Allah'ın dediği olacak. Biz size bunu öğretmeye geldik. Kral dedi ki, sizin peygamberiniz size doğruyu söylemiş. Biz de sizin gibiydik. Daha önceleri biz de peygamberlerimizin izinden giderdik. Fakat daha sonra peygamberimizin izinden ayrıldık. Ona bağlılık kalmadı. Onun izinden ayrıldık. Ve işte eğer siz de bizim gibi olursanız sonunuz bizim gibi olur. Peygamberinizin izinden ayrılmayın diyordu. Peygambere bağlanın. Yoksa siz de bizim gibi olursunuz. Heraklius komutanlarına soruyordu. Kendisi Antakya'dayken mağlup olmuş olan orduları geldi. Perişan vaziyette. Heraklius onlara dedi ki, Allah sizi kahretsin. Neden her zaman siz mağlup oluyorsunuz? Neden? Siz mi çoksunuz, onlar mı çok? Biz daha çoğuz dediler Bizans askerleri, komutanları. Sizin askerleriniz mi çok, onların askerleri mi? Sizin atlarınız mı çok, onların atları mı? Bizimki çok dediler. O zaman dedi, neden hep siz mağlup oluyorsunuz? Bir komutan dedi ki, çünkü onlar peygamberlerin izinden giderler, biz gitmeyiz. Biz faiz yeriz, onlar yemezler. Onlar geceleri ibadet ederler, biz etmeyiz. Onlar namaz kılarlar, oruç tutarlar, biz yapmayız. Biz faiz yeriz, biz zina ederiz. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Onlarsa şöyle, şöyle, şöyle. İşte bundan dolayı. Heraklius dinledi, dinledi. Doğru söylüyorsun demek zorunda kaldı. Doğru söylüyorsun, evet. Durum bu gerçekten de. Biz böyleyiz, onlar da öyle. Dolayısıyla sonucun böyle olması da gayet doğal. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'e bugün bağlanmak, onun her meseledeki sünnetini esas almak, onun sünnetine bağlanmak, onun mücadelesini omuzlamak, onun davasını omuzlamak demek. Bugün Hazreti Peygamber'in davasını omuzlamayanlar, yeryüzünde İslam medeniyetini kurmaya çalışmayanlar, Peygamber'e bağlı olduklarını iddia edemezler. Biz bir ümmettik. Ümmeti kaybettik. Şimdi yeniden dirilmeye çalışıyoruz. Şimdi yeniden uyanmaya çalışıyoruz. Uyandırmaya çalışıyoruz. Şimdi yeniden ümmet olmaya çalışıyoruz. Hazreti Peygamber'in davasını omuzlamayanlar ona bağlı olduklarını söylemesinler. Gerçekten ona bağlı olanlar önlerine çıkan bütün zorlukları aşmalı. Her neslin bir vazifesi var kıymetli kardeşlerim. Bu neslin vazifesi İmam-ı Azam olmak değil. Bu neslin vazifesi İmam Şafii olmak değil. Bu neslin vazifesi Abdülkadir Ceylani olmak değil. Bu neslin vazifesi sahabe neslinin vazifesine benzer. Sahabe gibi yeniden İslam'ı ayağa kaldırmak, yeniden İslam medeniyetini kurmakla vazifeliyiz. Sahabenin vazifesi oydu. İslam devleti, İslam medeniyeti kurulduktan sonra İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Abdülkadir Geylaniler çıktı. Bugün sahabe yetiştirme dönemidir. Bugün Ebu Bekir, Ömer yetiştirme dönemidir. Bugün mutlak müçtehitler yetiştirmek mümkün olamamaktadır. İslam medeniyeti olmadan İmam-ı Azamlar yetişmez. İslam medeniyeti kurulmadan Abdülkadir Ceylaniler yetişmez. İslam medeniyeti kurmakla görevli bu nesil. Sahabe nesli gibi yeniden yeryüzünde İslam'ı hakim kılmakla görevli bu nesil. Neden dünya işlerinde her türlü sıkıntıya katlanıyorsunuz da, neden iş hayatında, aile hayatınızda her sıkıntıya katlanıyorsunuz da, bırakıp gitmiyorsunuz da, neden İslam davasıyla ilgili bir takım sıkıntılarla karşılaşırım diye katılmıyorsunuz? Yahut bir takım sıkıntılarla karşılaşınca neden uzaklaşıyorsunuz? Neden aile hayatınızı kurtarabilmek için eşinizin sıkıntılarına katlanıyorsunuz da, neden para kazanabilmek için iş hayatınızın sıkıntılarına katlanıyorsunuz da, neden cenneti kazanmak için dağları delip geçmiyorsunuz, tepeleri aşmıyorsunuz, Neden nehirler üzerine köprüler yapıp geçmiyoruz? Neden sahabenin vazifesini omuzlamıyoruz? Bu neslin vazifesi bu kıymetli kardeşlerim. Bu nesil Hazreti Peygamber'in medeniyetini yeniden kurmakla görevli. Hazreti Peygamber'e bağlanmayacaksınız da kime bağlanacaksınız? Ahmet'e, Mehmet'e mi bağlanacaksınız? İdeolojilere mi bağlanacaksınız? İnsanların uydurduğu fikirlere mi bağlanacağız? Bizi Hazreti Peygamber'e bağlılıktan uzaklaştırmak istediler. Bizi Ahmetlerin, Mehmetlerin izimlerine bağlamak istediler. Bizi ideolojilerin peşinden götürmek istediler. Hepsini reddediyoruz. Biz Hazreti Peygamber'in izinden gitmeye, onun medeniyetini yeniden kurmaya karar vermişiz. Bu nesil yeniden İslam medeniyetini kuracak olan nesildir. Bizden 60, 70, 80, 90 sene evvel gelenler baharı göremediler. Baharı kokusunu alamadılar. Biz de baharı görmediysek de hiç olmasa baharın kokusunu almaya başladık. Hiç olmasa dünyanın her tarafında buna benzer toplantıların olduğunu artık biliyoruz. Ümmet-i Muhammed'in yeniden uyanışa geçtiğini görüyoruz. Orta Doğu'nun kaynadığını görüyoruz. Bu ümmetin uyanışa geçişidir. Ve bu hareketin içerisinde yer almayanlar, ümmetin yeniden uyanışa geçtiği şu yıllarda kenarda kalanlar, peygambere bağlı olduklarını iddia edemezler. Peygambere bağlanmayacaksınız, neye bağlanacaksınız? Peygamberin kriterlerini kabul etmeyeceksiniz de Kopenhag kriterlerini mi kabul edeceksiniz? Peygamberin medeniyetine girmeyeceksiniz de Avrupa medeniyetsizliğine mi gireceksiniz? Yeryüzünde çatışmaları önlemek isteyenler samimi iseler, çatışmaları önlemenin tek bir yolu var. Medeniyetler var olduğu müddetçe çatışma kaçınılmazdır. Birkaç tane medeniyet var olduğu müddetçe medeniyetler çatışması olacaktır. Çünkü medeniyetler arasındaki fark büyüktür ve gerçektir, suni değildir. Medeniyetlerin arasındaki fark gerçek ve büyük bir farktır. Tevhid medeniyeti ile teslis medeniyeti arasındaki fark büyüktür ve gerçektir. Allah'ın dediğinin olmasını savunan tevhid medeniyeti ile insanların görüşünün olmasını savunan şirk medeniyetinin arasındaki fark büyüktür. Allah'tan başka otorite kabul edenler ile Allah'tan başka otorite kabul etmeyenlerin arasındaki fark büyüktür. Dolayısıyla medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Tarih buna şahittir. İstediğiniz kadar medeniyetler ittifakı deyin, istediğiniz kadar diyalog deyin, tarih bunun böyle olmadığını gösterir. Kur'an bunun böyle olmadığını gösterir. Peygamberlerin kavimleriyle olan çatışmalarını Kur'an bize anlatır. Medeniyetlerin çatışmasını Kur'an bizzat kendisi anlatır. Dolayısıyla medeniyetlerin çatışmasını önlemenin bir yolu var. Sadece bir yolu var. Medeniyetler ittifakı olamaz. Çünkü medeniyetler dediğim gibi birbirini reddederler. O halde çözüm nedir? Bir tek medeniyetin olmasıdır. Birden fazla medeniyetler kalkacak. Tek bir medeniyet dünyada meydana getirilecek. Ve ancak o zaman insanlar arasında aynı kriterler, aynı kanunlar, aynı ahlak esasları geçerli olduğu için çatışmalar da olmayacak. Bunun dışında bir çözüm yolu yoktur. Bir devlet bizim medeniyetimize uyun dese diğerleri karşı gelir. Bir başka devlet dese diğer devletler karşı gelir. Dolayısıyla öyle birisi şu kriterlere uyun demeli ki kimse ona karşı gelememeli. Kimse ona ben seninle eşitim, neden senin kriterlerini kabul edeyim, sana bağlanayım diyememeli. İşte o Allah ve Resulüdür. Hiç kimse ey Rabbim ben senden daha iyi bilirim diyemez. Yahut sen kriter koyuyorsan ben de koyarım diyemez. Dememelidir. Dolayısıyla sadece ve sadece bu şartla ancak dünyadaki bütün insanlar bir medeniyete bağlanabilir. Bir medeniyete bağlanmalarının tek yolu insan üstü bir kaynaktan, kutsi bir kaynaktan medeniyetin esaslarının gelmesidir. Ve o da Allah ve Resulüdür. Dolayısıyla bugün Hazreti Peygamber'e bağlananlar, bağlı olduğunu iddia edenler bütün dünyaya bunu haykırmalı. Medeniyetin esaslarını Kur'an'dan ve Peygamber'den almalıyız. Bunun dışında başka kaynaklardan alınacak olursa medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Dünyada hiçbir zaman huzur olmayacaktır. Hazreti Peygamber'in kurduğu medeniyete bakın, şimdikilerin meydana getirdiği medeniyetsizliğe bir bakın. Anne babaların sokağa atıldığı medeniyet, hırsızlığın, namussuzluğun, haksızlığın, zulmün attığı bir medeniyet. Buna medeniyet denir mi? Kadının şehvet aracı olarak kullanıldığı, başka bir şekilde görülmediği, ana olarak, bacı olarak görülmediği bir medeniyet. İnsanın maddi yönünün manevi yönüne tercih edildiği bir medeniyet. Böyle bir medeniyete medeniyet diyebilir misiniz? İnsanın manevi yönünü üstün tutmayan, ruhunu cesedine üstün tutmayan bir medeniyet olabilir mi? Kadının mal üretmesini çocuk üretmesinden daha üstün gören bir medeniyet olabilir mi? Bugün dünyada hangi medeniyet hakim? Batı medeniyeti. Şöyle bir bakın, bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlara bir bakın. Bir de bugün Batı medeniyetinin hakim olduğu şu zamana bir bakın. İkisinin farkını değerlendirin. Hazreti Peygamber'e bağlılık onun medeniyetini yeniden kurmaktır. Böylesi kandil gecelerinde veya kutlu doğum haftalarında Hazreti Peygamber'in doğumuyla ilgili ilahiler söylemek yahut da şiirler okumak yahut buna benzer bir takım faaliyetler yapıp Hazreti Peygamber'in davasını ortaya koymamak, onun medeniyetinin ortaya koymamak, bu peygambere bağlılık değildir. Sadece ve sadece kendimizi kandırmak olur. Kıymetli kardeşlerim, hakikaten Hazreti Peygamber'e bağlı isek onun medeniyetini yeniden yeryüzünde kurmakla görevli olduğumuzu unutmayalım. Onun sahabesi gibi olmadan onun medeniyetini kuramayacağımızı da bilelim. Her şeyinizi adamadan onun medeniyetini kuramazsınız. Çünkü o kendi medeniyetini kurarken her şeyini ortaya koydu da ondan sonra başardı. Sahabesi de kendisi de her şeyini ortaya koydu. Kendisini adadı. Ondan sonra o medeniyeti kurabildi. Dolayısıyla bugün bir şeylerini adamayanlar, çocuklarını adamayanlar, kendilerini adamayanlar Allah Resulüne bağlılıklarını iddia edemezler ve onun medeniyetini yeniden yeryüzünde tesis edemezler. Allah Azze ve Celle onun yolunda mücadeleyi sevdirsin bize. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'in medeniyetini kurabilmeyi nasip etsin bize. Onun sahabesi gibi kendini her şeyini feda edenlerden olabilmeyi nasip eylesin bize. sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.